Ayrım 27. Sayfa
310. Daha sonra çok sevip saydığı Mahmut Diker'den yeğeni adını arayıp aynı ricayı yinelediğinde dinlemedi. Bülent'le görüşmesinden 4 gün sonra 9 Eylül 1991 tarihli yazısında 32. gün dosyasını açtı. Dosyadaki ayrıntıları açıklarken asıl sorunun TRT'nin kendi ekibi varken dışarıya astronomik ücretle program sipariş etmesi olduğunu yazdı. Bu program modeli devlet destekli televizyon haberciliği türüdür. Devlet televizyonunun özel olduğu ve televizyona devlet tekelinin kalktığı bir yayın düzeninde bu sorun kendiliğinden çözülecektir. Bülent'in 12 Mart'ı beraber yapalım önerisini de satır arasına koydu. Bu yazı Bülent için cehennemin başladığı noktayı, mumcu kısa aralıklarla ve kendi üslubuyla dosyayı kurcalamayı sürdürdü. Dosyayı savcılığa vermeden önce bekleten ve Bülent güvendiğimiz bir yapımcıdır. Programlarına devam edecektir diye açıklama yapan TRT yönetimine hitaben siz de sorumlu olup hapis cezası yersiniz diye yazdı. Bunun üzerine dosya hızla savcılığa gönderildi ve dava hazırlığı başladı. Her ne kadar basın olayı görmezden geldiyse de Uğur Mumcu gibi etkili bir yazarın olayı diline dolaması, Hürriyet'te Emin Çolaşan'ın ısrarla yazmasıyla Bülent dosyası gündeme oturdu. Meclis kürsüsüne taşındı. Kendisinin başbakana yakınlığından ötürü konu muhalefet partilerinin diline düştü. Mesut Yılmaz'la gerçekten yakın ilişkisi vardı ama bu şartlarda onu zor duruma düşürmemek için arayıp yardım da istemiyordu. Kendini tuzağa düşmüş, sıkışmış, kıstırılmış hissediyordu. TRT'de 7 yıldır oturduğu kral tahtından devrilmiş, başta itibarı olmak üzere 10 yıl biriktirdiği her şeyi kaybetme noktasına gelmişti. Cemre o günlerde ben şimdi ne yapacağım, insanın yüzüne nasıl bakacağım, suçsuzluğumu nasıl ispatlayacağım diye aciz içinde kurandığını hatırlıyor. Her karşılaştığı insana için aslında anlatmaya çalışıyor, avukatlarla denetçiler arasında mektup okuyor, tanımadığı bu bürokrasi girdabında çırpındıkça batıyordu. O günlerde Ankara'ya geldiğinde bizim evde kalıyordu. Düşünmekten uyuyamıyor, uyusa kabuslarla uyanıyordu. Her gün gazeteciler arayıp hırsızlık iddialarına ne diyorsunuz diye soruyordu. Brüksel'deki kırtasiyecisi arayıp Monsieur Brandt, Brandt. Buraya Türkiye'den bazı yetkililer geldi. Size sattığım malların faturalarını görmek istiyorlar. Neler oluyor diyordu. Bir başka gün Ankara bürodakiler telefon edip TRT'ciler kameralarımıza el koydu. Artık kullanamayacakmışız diye dert yanıyordu. Her gelen telefon yeni bir tatsız haber verdiğinden telefonlarla çıkmak istemiyor. Her sabah gazeteler daha da üstüne geldiği için gazete görmeye tahammül edemiyordu. O günleri şimdi şöyle hatırlıyor. Hayatımın en kötü yazıydı. Gökyüzünün en dokunulmaz yıldızı olduğumu düşünürken yerden gökten yere çakılmış bir cadı kazana düşmüştüm. Alev alev yanmak var ya, işte öyle yanıyordum. Hayatımın hiçbir anında intiharı düşünmemiştim. İlk kez o yaz ortadan yok oluvermeyi düşündüm. Kendimi iki şeyde suçluyordu. Bir, baştan bir muhasebe tutup bütün faturaları, masrafları, ödemeleri titizlikle takip ettirmek yerine sen fatura getir biz hallederiz telkinle uymak ve çok iyi iş yapıyoruz. Bana dokunmazlar özgüveniyle laşkalığa düşmek. İki, o dönem Barış Manço'nun yaptığı gibi kurum dışında bir şirket kurup tek fatura karşılığı program yapmak varken TRT'nin olanaklarından yararlanmak uğruna bu fatura kapatma yöntemini kabul etmek. Yine de sonunda aklanacağına inanıyor. Başına gelenleri TRT içindeki kıskançlıklara bu da şöhret oldu. Çok para kazandı. Burnu büyüdü diyen rakiplerin intikam hissine. Emret komutanım APO röportajı ve son olarak da Demir Kart'ta özellikle askerdeki kim belirtmesine bağlıyordu. Siyasi bir dava açsalar dünyaya kalkardı. O yüzden böyle bir konudan vurdular diyordu. Ama olan olmuştu. Bir kere şimdi hiç bilmediği bir meydanda tanımadığı bir hasımla kurallarını bilmediği bir savaşa girecekti. O yaz Cemre ile baş başa verip bir muhasebe yaptılar ve Türkiye'ye dönmek kararı aldılar. Bu korunaklı, sakin, huzurlu şehirde tam 20 yıl geçirmişlerdi. Cemre Nazlı'dan 1986'da emekli olmuştu. Avrupa'ya doymuştu. Ya kalıp burada Türkiye'den uzak huzur içinde yaşlanacağız ya da dönüp bir daha ardımıza bakmayacağız dedi. Bülent zaten vaktinin çoğunu Türkiye'de geçirmeye başlamıştı. Uzun sürece anlaşılan bu savaşı Brüksel'den sürdüremezdi. Yanacağım belki ama yanarken bile sahnede göz önünde olmayayım diye düşünüyordu. Kaçarsa suçunu kabul etti, sindi, darbesini yiyecek, unutup diyecekti. Yüzüne çarpılan eldiveni görmezden gelmemeli, ne yapıp edip gitmeli, ayakta durmalı, dövüşmeliydi. Sadece Umur'un okulu sorundu. Ona da bir şekilde çözeriz diye düşündü. Cemre hemen İstanbul'da ev arayışına girişti. Mehmet Barlas, Kavacık'ta yeni inşa edilen bir siteye giriyordu. Onlara davet etti. Cemre boğaz manzaralı bir villayı çok beğendi. 1,5 yıl taksitle ödemek üzere 400 bin dolar anlaştılar. Ancak bir süre sonra inşaat firmasından bir mektup geldi bir anda. Siz burada oturmaya layık değilsiniz diyordu. Cadı kazanı kaynamaya devam ediyordu. Cemre ilk kez o zaman o evi istiyorum diye ağladı. Sonradan sorunun ev sahibinin eve daha fazla veren bir alıcı bulması olduğu anlaşıldı. Mal sahibiyle görüşüp ondan aynı paraya peşin olarak aldılar. Brüksel'deki evlerini sattılar. 1991 Temmuz'unda eşyaları trafikle İstanbul'un yolunu tuttular. Keyiflikmişlerdi, kederli dönüyorlardı. Önlerinde uçsuz bucaksız bir bilinmez vardı. İlk sorun Umur'un okulunda yaşandı. 13 yaşındaki Umur, Brüksel'de bir İngiliz okulunda okuyordu. Robert Kolej sınavına girdi. Hiçbir soruya cevap veremedi. Koç sesini denemeye karar verdi. Kontenjanlar doluydu. Bir an yardım için Mehmet Kopuç'un kapısını çaldı. Koç, benden otomobil iste, para iste, ne istersen iste, bunu isteme dedi. Bir anda olur derse peşinden binlercesi gelecekti. Tam Umur'u kestikleri anda Umur yedek isteyecekti. Bir öğrencinin başka okul seçmesi sonucu son dakikada okula kabul edildi. Umur o dönemi kasvetli diye anlatıyor. Mutsuzluk hep, rahat değildik, hep bir sıkıntı vardı. Güneş yoktu, griydi gökyüzü, kara bir büyük bulut çökmüştü sanki. Ailece oturup kıkırdaşmıyorduk artık, en kötü yıllarımız. Hem evdeki havadan etkilenmesin, hem de uyumda zorluk çekmesin, Türkçesini ilerletsin diye Umur'u yatılıverdiler. Eve cenazeden döner gibi döndüler. Bir an kendi yatılı dönemini hatırladı. Belki de iyi olur diye düşündü. Ama olmadı. Umur yeni çevresine, arkadaşlarına ısınamadı. Türkçe konuşamıyor, dersleri anlamıyor, okulu sevmiyor. Bir hafta sonra ağlayarak döndü eve. Baba senin için hırsız diyorlar. Sen TRT'yi dolandırmışsın. Doğru mu dedi. Canı yandı bir anda. Umur'u teskin edip işin aslını anlattılar. Bir an ona aklında olsun. Büyüdüğünde asla devletle iş yapma diye vasiyet etti. Çevresindekileri ateş çemberi giderek daralıyordu. Devlet yetkilileri, bürokratlar, diplomatlar telefonla çıkmaya, çıkmamaya, röportaj davetlerini reddetmeye başlamıştı. Daha da kötüsü o ara hayattaki en eski, en yakın arkadaşı, yegane sırdaşı, can yoldaşı Semih Sohtarik ile özel bir konu yüzünden bir daha görüşmemecesine ayrıldılar. Bu da bir anda ayrı bir darbe oldu. Dost bildiği yüzüne gülen, vah vah çok üzüldük diyen meslektaşlarının arkasından mutlaka yapmıştır diye konuştuklarını duydu. Hepsini defterinden sildi. Giderek yalnız kalıyordu. O aşamada akıl danışmak için Aydın Doğan'ın kapısını çaldı. Yaşadıklarını anlattı. Aydın Bey bunun nasıl bir sorun olduğunu yurt dışındaki muhabirlerin şikayetlerinden biliyordu. Onlar da belge istiyorsunuz, ne bulursak gönderiyoruz demişlerdi. Bir anda aman Mehmet dedi. Sakın mahkemeye gitme, hap yutarsın. Bu parayı bir an önce öde. Sıkıntın varsa ben de destek olayım dedi. Bir an buna hiç yanaşmıyordu. Ödersen bak namussuz, yolsuzluk yaptı, paraları çarptı. Yakalanınca da geri ödedi derler diye düşünüyordu. Suçlu değilim ki neden ödeyeyim diyordu. Kaldı ki ödese bile dava anlaşılmasına engel olmayacağını inanıyordu. Ancak avukatı arkadaşı Köksal Bayraktar da Aydın Doğan gibi ödemesini tavsiye etti. Bu dosya bir volkan gibi dedi. Şimdi patlamanın ilk ateşini yüzünde hissettim. Bir süre cayır cayır yanacaksın. Yolda herkesin sana baktığını, senden bahsettiğini, seni suçladığını sanacaksın ama zamanla bu ateş korlaşacak, alışacaksın. Yıllar sonra ise üzüldüğüme değmezmiş diyeceksin. Bu teselli sözleri bir anı tesir etmiyordu. O yanıyordu. İlk yarışında imdadına yetişen kapıyı çaldı bir kez daha. Vehbi Koç'a akıl danışmaya gitti. Koç ona soruşturmaya değil ama krizle nasıl başa çıkabileceğine dair hayat boyu unutmayacağı 3 altın öğüt verdi. Şimdi ne yap yap, piyasaya yönettiğin malın en iyisini ver. Yazı yazıyorsan daha iyi yaz. Program yapıyorsan en iyisini yap. Hem ezilmediğini görsünler hem de iyi işini takdir etsinler. 2. Etrafındakilere sarıl. Ailenden, yakın arkadaşlarından destek al. Onları yanında hisset. 3. Sağlığına dikkat et. Sakın çökme. Bir an her üçünü de yapmaya çalıştı. Meslektaşların ona mesafe koyduğu o dönemde kendisinin düştüğü cadı kazanından çıkabilecek pek az kol vardı. En önemlisi Cemre'ninkiydi. Cemre eşine inancını hiç kaybetmemiş, o süreçte her dakika yerinde olmuştu. Bu da geçer yahu diyordu. Bu kabus da atlatırız. Gerekirse son kuruşuna kadar öderiz. 5 kuruşsuz kalsak bile her şeye en baştan başlarız, iş bulup çalışırız. Sen bunlarla uğraşma, işine bak. 32. gün ekibine gelince. Onlar da hiç filesiz geçmişti o dönemdeki sadakatsin ondan. Bir an dava mücadelesindeyken ekibi yeni sezonda daha iyi bir program yapılabilme çabasına girişmişti bile çoktan. Üstelik artık bütçeleri de yoktu. Soruşturma başlayınca TRT yönetimi ödemeye yeni bir sistem getirmiş, programa tüm masraflar dahil ayda toplam 65 bin dolar vermeyi taahhüt etmişti. Ama bir an kendisinden geri istenen parayı ödemeyi kabul ettiğinden TRT yapılacak programların gelirine el koymuştu. O koşullarda fark yaratmaya çalışacaklardı. 32. gün cephesinde bunlar yaşanırken 21 Ekim'de yapılan seçimlerde ANAP iktidarı sona ermiş, sandıktan Demirel'in DYP'si %27 oyla birinci çıkmıştı. DYP-SHP koalisyon hükümeti işbaşı yapmıştı. 32. günün bir geleneği her yılın son programına başbakanı konuk edip biten senenin dünya olaylarını konuşmaktı. Acaba yeni başbakan Demirel daveti icabet edecek mi? Yoksa şaibe altındaki bir programa katılmaktan kaçınacak mıydı? Üstelik Aralık sonunda TRT'nin 32. günde sözleşmesi bitiyordu. Yenilenmeme ihtimali yüksekti. Bir an başbakanlığı yokladı. Demirel programa katılacak cevabını aldı. ve doğrusu çok mutlu oldu. Bunu Demirel'in en zor zamanında verdiği bir destek olarak yorumladı. TRT Başbakan'ın geleceğini duyunca programın sözleşmesini yeniledi. Demirel 17 Aralık 1992'de gelip hakikaten çok güzel bir söyleşi verdi. Bir an programın sonunda gelecek yıl yine buluşacak mıyız diye sordu. Demirel bu soruyu eski İngiliz Başbakanı Churchill'in bir hatırasını anlatarak cevap verdi. Churchill'in 84. doğum gününde 21 yaşında bir delikanlı fotoğraflarını çekiyormuş. Başbakan iltifat olsun diye gidelim 100. yaş gününüzde de fotoğrafınızı çekelim demiş. Churchill de ona merak etme fena görünmüyorsun o güne kadar yaşarsın cevabını vermiş. Kahkahalar yükselirken Demirel kısadan hisseyi patlattı. Ben buradayım Mehmet Ali. Esas sen sıkı dur. Bu bir andın başına geleceklerin işareti sayılırdı. Nitekim programdan birkaç hafta sonra TRT 32. günü olan sözleşmesini feshetti. Uzatma kararının Demirel için alındığı anlaşıldı. Bir andın 7 yıldır en ulaşılmaz sanılan dünya liderlerini ağırladığı, başarıdan başarıya taşıdığı alkışa ve ödüle boğulan programı bir günde kapatışa edilmişti. TRT, yüz akı, gurur kaynağı vitrin olan 32. günde yollarını ayırmış, bir anda git demişti. Ağır darbeydi. Ama daha ağır sıradaydı. O günlerde Cumhuriyet karıştı. Bir grup yazar gazeteden ayrılma kararı aldı. Ayrılanlar arasında Uğur Mumcu da vardı. Aydın Doğan'ın daveti üzerine Mumcu Milliyet'te yazmaya başladı. Bir an kendi dosyasını açan ve muhtemelen Milliyet'te de konuyu takibe devam edecek Uğur Mumcu'nun transferi sırasında kendisine nezaketen bile olsa haber verilmemesine kırıldı. Zaten çok hassas bir dönemdeyken bunu kendisine karşı yapılmış bir hareket, bir mesaj saydı. Ve sonradan pişman olacağı fevri bir çıkışla Aydın Doğan'la konuşmadan istifa kararı aldı. Aydın Doğan da istifayı öğrendiğinde bu kadar yakınlık nasıl bana danışmaz diye kızmış, iyi bir gazeteciyi kaybettik diye üzülmüştü ama olmuştu bir kere. Uğur Mumcu'nun girdiği kapıdan Mehmet Ali Biraz çıktı dışarı. Milliyet onun 28 yılının kapısıydı. Daha öğrencilik yıllarında okuduğu, kırarak geldiği, Londra'da saygılar içinde haber ilettiği, defalarca manşetine yerleştiği, gün olup genel yayın yönetmeni olarak başına geçtiği sevgili gazetesi yoktu artık hayatında. 4 Şubat 1992 tarihli veda yazısında hem ayrılığın burukluğu hem de daha iddialı işler yapma hırsı vardı. Tam 27 yıldır gazeteciyim. Milliyet'e doğdum. Bugüne kadar da Milliyet'te ve Milliyet'le birlikte geldim. Abdi Bey'in sen gazeteci olmalısın. Yapım bu mesleğe uygun değil. İlk adımlarını attırdığı günlerini anlatıyorum. Bugün her biri Ulu Çınar gibi yükselen nice büyüklerin yanında ilk haberlerini taşıdığım günler aklıma geliyor. 27 yılımız tatlı acı anlarıyla bu okulda geçti. Bütün bu güzelliklere rağmen bir gün karşınıza biri geliyor ve sizi istiyor. Aradan olmak, istenmek harika bir his. Başka dünyaları keşfetmenin coşkusuna tutuluyorsunuz. Yuvadan uçup keşfedilmemi sandığınız yeni beldeleri, yeni güzellikleri arama ateşi yanıyorsunuz. İşte o an geldiğinde ya elimdeki bana yeter, olduğum noktada kalayım diyeceksiniz veya tüm gönül sızısına, sevdiklerinizden ayrılmanın acısına rağmen daha iddialı işler yapayım deyip yeni bir dünyaya doğru kanat çalacaksınız. Ben doğduğum noktada kalmak istemiyorum. Daha değişimi, daha başkasını, daha güzelini aramak için kalbimde sizleri taşıyarak uçuyorum. 1992 yılına yaşadığı ülkeyi, şehri, evi değiştirmiş, çalıştığı televizyonu, gazeteyi yitirmiş, en az birkaç yıl süreceği belli bir dolandırıcılık davasının sanık sandalyesine oturmuş olarak gidiyordu. Kendisini bir kap koyuksunun kahramanı gibi hiç tanımadığı bir hayatın içinde uyanmış hissediyordu ve ilk kez ayağa kalkacak yüzü toparlayamıyordu. En ilginç olduğu günlerden birinde Cemre ile birlikte Güneşli İsyan filmini izlediler. Filmin bir yerinde başroldeki Sean Connery bir Japon atışına atıf yapıyordu. Eğer nehrin kenarında yeterince uzun oturursan düşmanların bedeninin birer ikişer önünden akıp geçtiğini görürsün. Cemre bu sözden çok etkilendi. Bu sözü unutma Mide Mide. Sen de bu nehrin kenarında daha uzun yıllar oturacaksın ve düşmanlarının birer ikişer önünden geçip gittiğini izleyeceksin. Birant kim biriktirip hasım listesine çentik atacak biri değildi. Ama hayat bu tahmini doğrulayacaktı. Ayrım sonu. Sayfa 319.